Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Rüzgarlara Söyleyen. Yazarı Henning Mankell. Özgün adı Commedia Infantil. Çevirmeni Haluk Barışcan. Türü roman. Metris Yayınları 1. basım Eylül 2005. ISBN numarası 975-342-530-9. Bu kitap 214 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Kasım 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Ben Jose Antonio Maria Vaz. Bu nemli bunaltıcı gecede güneşten yanmış, kırmızıya çalan bir kerpiç damda durmuş dünyanın sonunu bekliyorum. Pisim, ateşim var ve giysilerim olacak sökük paçavralar cılız vücudumdan çılgın bir biçimde firar edermişçesine üzerimden dökülüyor. Ben Jose Antonio Maria Vaz. Tropikal göğün yıldızları altında bir damın üzerindeki yalnız adam. Anlatacak bir hikayem var. Haydutların yaktığı köyünden kopup şehirdeki binlerce sokak çocuğunun arasına karışan henüz 10 yaşındaki Nelio'nun 9 güne sığdırdığı hikayesidir. Antonio Maria Vaz'ın rüzgarlara anlattığı. Gece gündüz canavarlarıyla boğuşan Nascimento, pantolon ceplerinde sebze yetiştiren Mandioca, evinden kaçmış Pecado, ağır işleyen kafasına rağmen bir banka kurmayı hayal eden Tristeza, tek kollu Alfredo Bomba ve Albino de Olinda'dan oluşan çetesiyle hayata tutunmaya çalışan bilge sokak çocuğu Delio'nun. Daha çok polisiye romanlarıyla tanınan İsveçli yazar Henning Mankell, ikinci vatanının Afrika kıtasının masalsı ama katı gerçekliğinden bir kesit sunuyor bu hüzünlü çocukluk komedyasında. Henning Mankell, Rüzgarlara Söyleyen. Henning Mankell 3 Şubat 1948'de İsveç'in kuzeyindeki Herje Dağı'nda doğdu. Annesi aileyi terk etmiş olduğu için babası tarafından büyütüldü. 17 yaşında Stockholm'e giderek Riks Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1968'de yönetmenliğe ve yazarlığa adım attı. İlk romanı Kaybolan Esir Kampı 1979'da yayımlandı. 1985'te Maputo'da bir tiyatro topluluğu kurmak üzere aldığı davet sonucu gittiği Mozambik ikinci vatanı haline geldi. 1990-98 yılları arasında yazdığı kahramanı Komiser Wallander olan polisiye romanlarla dünya çapında ün kazandı. Mördare Utan Anzik'te, Ölümün Karanlık Yüzü, Altın Yayınları 2000, Hundarma i Riga, Riga'nın Köpekleri, Den Vita Legionen, Beyaz Aslan, Altın Yayınları 2000, Den Femte Quidnan, Beşinci Kadın, Altın Yayınları 2002 ve diğerleri. Bunların yanı sıra konusu Afrika'da geçen romanlar, tiyatro oyunları, çocuk ve gençlere yönelik kitaplar da yazdı. 2001'de İsveç'te kendi yayın evi Leopard Förlag'ı kuran Mankell, yılın yarısından çoğunu geçirdiği Maputo'da Teatro Avenida'nın da yöneticiliğini yapmaktadır. İsveççe yazdığı Rüzgarlara Söyleyen ilk olarak Commedia Infanti adıyla 1995'te Stockholm'de yayımlanmış, aynı adla Solveig Nordlund tarafından filme uyarlanmıştır. Ruhun iki gözü vardır. Zamanı kollarken biri sonsuzluğa bakar, diğeri. Angelus Silesius. Mümkün olan dünyaların en iyisi buysa, diğerleri nasıldır kim bilir? Voltaire, Candide. Derinlikler yaratılmamıştı daha, ben doğduğumda. Kaynaklar henüz dolmamıştı suyla. Değişler, 8-24-25. Jose Antonio Maria Vaz. Ben Jose Antonio Maria Vaz. Bu nemli bunaltıcı gecede güneşten yanmış, kırmızıya çalan bir kerpiç damda durmuş dünyanın sonunu bekliyorum. Pisim, ateşim var ve giysilerim olacak sökük paçavralar cılız vücudumdan çılgın bir biçimde firar edermişçesine üstümden dökülüyor. Ceplerimde un var, benim için altından bile değerli olan un. Çünkü daha bir yıl öncesine kadar temsil ettiğim bir şey vardı. Fırıncıydım ben, şimdi ise bir hiçim. Gündüzleri kavurucu güneşin altında hiç durmaksızın orada burada sürten, bitmek bilmeyen geceleri de boş bir binanın damında geçiren bir dilenci. Ama dilencilerin bile kendilerine bir kimlik bahşeden işaretleri vardır. Sokak köşelerinde ellerini sanki biri alıp götürsün diye toptan vermek ya da parmaklarını teker teker satmak istermişçesine yola doğru uzatan diğerlerinden ayırt edilmelerini sağlayan işaretleri. Rüzgarlara söyleyen olarak tanınan hırpani heriftir José Antonio Maria Vaz. Dudaklarım dinlemeye kimsenin hazır olmadığı bir hikaye anlatırcasına gece gündüz aralıksız oynar. Denizden esen ve bana daima dikkatle, itirafların sona ermesini bekleyen, yaşlı bir rahip sabrıyla kulak veren, muson rüzgarından başka bir dinleyicim olmadığını kabullenmiş gibiyim sonuçta. Geceleri kaçıp bu terk edilmiş dama sığınıyorum. Burada duruma hakim olduğumu ve gerekli mekanı bulduğumu sandığım için. Yıldızlar sessizdir, beni alkışlamazlar ama göz kırparlar. Ve ben de sanki sonsuzluğun kulağına fısıldayabilirmişim hissine kapılırım. Başımı eğdiğimde ise önüme serilen şehri görürüm. İçinde huzursuz ateşlerin parlayıp oynaştığı, görünmez köpeklerin kahkahalar attığı gecenin şehrini. Ve insanların nasıl olup da uyuduklarına, soluk aldıklarına, rüya gördüklerine ve seviştiklerine şaşarım. Ben damımın üzerinde durmuş şimdi var olmayan bir insanın hikayesini anlatırken. Ben José Antonio Maria Vaz. Ben de ırmağın geniş ağzına inen sarp bayırlara asılı bu şehrin bir parçasıyım. Evler tıpkı maymunlar gibi bayırlara tırmanıyor ve içlerinde yaşayan insanlar sanki her geçen gün biraz daha çoğalıyor. Bilinmeyen iç bölgelerden, savanlardan, uzaklardaki ölmüş ormanlardan çıkıp üzerinde bu şehrin bulunduğu sahil şeridine geliyorlar. Buraya yerleşiyor ve kendilerine yöneltilen bütün o düşmanca bakışların farkına varmıyorlar anlaşılan. Nasıl geçindiklerini ya da nerelerde barındıklarını kimse bilmiyor. Şehir tarafından yutuluyor ve onun bir parçası haline geliyorlar. Her gün denkleri ve sepetleriyle yeni yabancılar geliyor şehre. Heybetli başlarının üstünde iri bohçalarıyla uzun boylu siyah kadınlar, ufuk çizgisi boyunca dizilmiş küçük siyah noktalar gibi ilerliyor. Yeni çocuklar doğuyor ve bulutların karardığı, fırtınaların katil çeteler gibi ortalığı kasıp kavurduğu günlerde suların önüne katılıp sürüklenecek yeni evler bayırlardan yukarı tırmanıyor. İnsanlar kendilerini bildi bileli böyle bu. Pek çok insan geceleri uykusuz gözlerle bu gidişin nereye varacağını kara kara düşünüyor. Şehir ne zaman bayırdan aşağı yuvarlanıp deniz tarafından yutulacak? Bunca insanın ağırlığı ne zaman fazla gelecek? Dünyanın sonu ne zaman? Ben José Antonio Maria Vaz. Bir zamanlar ben de geceleri uykusuz gözlerle kara kara düşünürdüm. Ama artık bıraktım bunu. Nelio'yu tanıdıktan, onu dama taşıdıktan ve ölüşünü gördükten sonra. Önceleri zaman zaman üzerime çöken huzursuzluk artık yok. Daha doğrusu insanın korkmasıyla huzursuz olması arasında belirleyici bir fark olduğunu kavramış bulunuyorum. Bunu bana açıklayan da Nelio oldu. Korktuğun zaman sanki doyurulmaz bir açlık çekiyormuş gibisindir. Halbuki huzursuzsan bu huzursuzluğa karşı direnirsin. Dediklerini hatırlıyorum ve haklı olduğunu da biliyorum şimdi. Bazen burada dikilip gecenin örttüğü şehre, huzursuzca titreşen ateşlere bakıyor ve yanında durup ölüşünü seyrettiğim 9 gece boyunca söylediği her şeyi hatırlıyorum. Bu dam da hikayenin canlı bir parçası. Sanki denizin dibinde gibiyim, batmışım da daha derine gidemiyormuşum gibi. Kendi hikayemin dibindeyim, her şey burada, bu damda başladı ve yine burada bitti. Bazen görevim tam da buymuş hissine kapılıyorum. Sonsuza kadar damda dolaşıp kelimelerimi yıldızlara yöneltmek. Görevim bu, sonsuza kadar. Unutmanın imkansız olduğunu düşündüğüm garip hikayem işte bu. Bundan bir yıl kadar önce Kasım ayının sonlarına doğru Nelio'yu 9 gün sonra güneşin ilk ışıklarıyla üzerinde öleceği pis şilteye yatırdığım gece hava sağanak yağmurlar sonrası açmış bulunuyordu ve dolunay vardı. Çok kan kaybetmişti ve üzerimdeki giysilerden kopardığım paçavralardan uydurduğum sargı pek işe yaramıyordu. Varlığının kısa bir süre sonra son bulacağını benden çok önce kavramıştı. O gece sanki yeni bir çağa girilmiş gibi her şey yeniden başlamıştı. Üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmiş ve o zamandan bu yana başıma çok şey gelmiş olmasına rağmen bunu hala gayet iyi hatırlıyorum. Karanlık gökyüzündeki ayı hatırlıyorum. Hayat vücudunu yavaşça sanki uyuyan birini uyandırmaktan çekinircesine terk ederken ter tanecikleriyle parıldayan Nelio'nun solgun yüzünün aksi gibiydi ay. Nelio'nun öldüğü 9. gecenin ardından gelen sabahın ilk saatlerinde önemli bir şey sona ermişti. Ne demek istediğimi anlatmakta zorlanıyorum ama zaman zaman sanki büyük bir boşluk içinde yaşıyormuş hissine kapılıyorum. Sanki görünmez bir dokudan oluşan devasa bir mekandaymışım ve oradan kurtulamıyormuşum gibi. Nelio'nun herkes tarafından terk edilmiş halde tek tanığı olan benim yanımda, ölüm döşeğinde yattığı sabah bu hisse kapıldım işte. Her şey sona erdikten sonra da benden istediği şeyi yaptım. Vücudunu kucaklayıp sarbal merdivenden aşağıya, sıcaklığına bir türlü alışamadığım fırına taşıdım. Gece fırında yalnızdım. Fırın karnı aç uyanacak yeni gün için az sonra pişirmeye başlayacağım ekmeğin beklentisiyle yanıyordu. Nelio'nun vücudunu fırına sürdüm, kapağı kapattım ve tam bir saat bekledim. Vücudunun yok olmasının bir saat süreceğini söylemişti. Kapağı açtığımda geride hiçbir şey kalmadığını gördüm. Ruhu cehennem sıcağından gelen serin bir esinti gibi yanımdan uçtu gitti. Hepsi buydu işte. Dama geri döndüm. İşte orada yıldızların ve güçlükle seçilecek kadar incelmiş ayın altında, Hint okyanusundan esen yumuşak rüzgar yüzümü serinletirken, yasımın ortasında Nelio'nun hikayesini anlatması gerekenin ben olduğumu fark ettim. Başka biri yapamazdı bu işi, benden başka hiç kimse. Ve bu hikayenin anlatılması gerekiyordu. Eski ve hüzünlü bir hatıra resmi gibi beyinlerimizin sandık odasına atılıp kalmamalıydı. Çünkü şöyle bir durum söz konusuydu. Nelio sadece yoksul ve pis bir sokak çocuğu değil, özel bir insandı. Kavranamaz, çok anlamlı, tıpkı herkesin sözünü ettiği ama aslında hiç kimsenin görmediği ender bulunan bir kuş gibiydi. Öldüğünde henüz 10 yaşında olmasına rağmen 100 yıl yaşamış birinin hayat tecrübesine ve bilgeliğine sahipti. Nelio adı gerçekten buyduysa tabii, kimi zaman bambaşka adlar verirdi kendisine, kimsenin aşamadığı görünmez bir manyetik alanla çevriliydi. Herkes, gaddar polisler ve her daim asabi Hintli tacirler bile saygıyla davranırdı ona. Pek çok insan ya akıl danışır ya da hiç değilse yakınlarında dururdu. Gizemli güçlerinden birazı kendilerine de geçer umuduyla. Şimdi ise Nelio ölmüştü. Son nefesi ateşler içindeki vücudunu güç bela terk etmişti teriyle birlikte. Tek bir ölü dalga okyanuslara yayıldı, sonra her şey bitti. Boşluğu ürkütücü bir sessizlik kaldı. Yıldızlara baktım ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşündüm. Çoğu insanın ne düşündüğünü biliyordum, ben de onlar gibi düşünmüştüm. Nelio'nun aslında insan değil bir tanrı olduğunu, dik kafalı hatta belki de kelle koltukta denebilecek bir tavırla dünyaya geri dönüp, Nelio'nun cılız vücuduna sızı vermiş eski unutulmuş tanrılardan biri. Yok tanrı değilse en azından kutsal biriydi Nelio, sokak çocuğu azizi. Şimdi ise ölmüştü, gitmişti. Denizden gelip yüzümü okşayan yumuşak rüzgar aniden soğuk ve tehditkar bir hal aldı. Bayırlardan aşağı denize doğru inen karanlık şehre baktım. Parlayan ateşleri ve çevresinde gece kelebeklerinin döndüğü bir iki sokak lambasını gördüm. Nelio'nun kısa bir süre için burada bizim aramızda yaşamış olduğunu düşündüm. Hikayesinin tamamını bilen tek kişi benim. Kurşunları yedikten sonra kendisini dama taşıyıp bir daha kalkamayacağı kirli şilteye yatıran bana açmıştı hikayesini. Unutulmaktan korktuğum için değil demişti. Sizler kim olduğunuzu unutmayasınız diye. Bize aslında kim olduğumuzu Nelio hatırlatmıştı. Her biri farkında olmadığı güçlere sahip insanlar. Nelio dikkate değer bir insandı. Varlığı bizim de kendimizi dikkate değer insanlar olarak algılamamızı sağlamıştı. Sırrı buydu. Hint Okyanusu gecenin karanlığı içinde. Nelio öldü. Ne kadar inanılmaz görünürse görünsün, ölürken en ufak bir korku duymadı sanırım. Nasıl olabilirdi böyle bir şey? 10 yaşında bir çocuk nasıl olur da artık hayatın bir parçası olamayacağından, biraz olsun dehşete kapılmadan ölebilirdi? Bunu anlamıyorum, hem de hiç. Yetişkin biri olan ben ne zaman ölümü düşünsem boğazımda buz gibi bir el hissederim. Ama Nelio sadece gülümsemişti. Anlaşılan gerçekten de bizlerle paylaşmadığı bir sırrı vardı. Bu garipti. Çünkü ister hep giydiği Hint kumaşından yapılmış kirli gömlekleri olsun, ister şaşırtıcılığını hiç kaybetmeyen düşünceleri, sahip olduğu pek az şey konusunda eli çok açıktı. Artık var olmayışını dünyanın sonunun yaklaştığının alameti olarak görüyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Damda duruyor ve onu ilk kez ne yaptığını bilmeyen katilin kurşunlarına hedef olmuş, pis döşemenin üzerinde yatarken gördüğüm anı düşünüyorum. Denizden esen yumuşak rüzgar hatırlamama yardımcı oluyor. Sık sık sorardı, rüzgarın tadını alabiliyor musun? Buna ne cevap vereceğimi bilemezdim. Rüzgarın gerçekten tadı olabilir miydi? Nelio bundan emindi. Esrarengiz baharatlar demişti aniden. 7. geceydi sanırım. Uzaklardaki insanları ve olayları anlatıyorlar bize. Onları göremeyiz ama rüzgarı derin bir solukla ağzımıza çekip yersek hissedebiliriz. Nelio böyleydi işte. Rüzgarın yenecek bir şey olduğunu sanırdı. Açlığın uyuşturulabileceğini. Şimdi Nelio ile geçirdiğim 9 gece boyunca duyduklarımı hatırlamaya çalıştığımda hafızamın diğer insanlarınkinden ne daha iyi ne de daha kötü olduğunu düşünüyorum. Ama insanların hatırlamaktan çok unutmaya çalıştıkları bir çağda yaşadığımı da biliyorum. Bu yüzden kendi korkumu, beklediğim şeyin gerçekten dünyanın sonu olduğunu da daha iyi anlıyorum. İnsan bir şeyler yaratmak ve iyi hatıralarını başkalarıyla paylaşmak için yaşar. Ama kendimize karşı dürüst olacak olursak kabul etmemiz gerekir ki çağımız karanlık bir çağ. Ayaklarımın altındaki şehir kadar karanlık, yıldızlar bozulmuş dünyamızın üzerinde gönülsüzce parıldıyor ve güzel olayların hatıraları o kadar ender ki beynimizde hafızaya ait olması gereken geniş odalar içleri boş, kapıları sürgülü duruyor. Bunları söylemem ne kadar garip, karamsar biri değilim, ağladığımdan çok daha sık gülerim. Bugün paçavralar içinde bir dilenciysem de içimde hala bir fırıncının neşeli yüreği saklı. Ne demek istediğimi açıklamakta zorlandığımı fark ediyorum. Benim gibi 6 yaşından beri sıcak ve boğucu bir fırında ekmek pişirmiş birinin kelimelerle başa çıkması kolay olmuyor. Okula hiç gitmedim. Okumayı eski parçalanmış gazetelerden öğrendim. O kadar eskiydiler ki haberlerine konu olan şehir sömürge dönemindeki artık kullanılmayan eski adıyla anılıyordu. Fırındaki ekmeğin pişmesini beklerken yaşlı fırıncı ustası Fernando öğretti bana okumayı. Tembelliğime ettiği küfürlerle ve okuduğu lanetlerle geçen geceleri hala gayet iyi hatırlarım.
Harfler ve kelimeler insana gelmez derdi içini çekerek. İnsanın onlara gitmesi gerekir.
Ama sonunda öğrendim okumayı, kelimeleri kullanmayı, hep biraz mesafeli kalarak ve onlara tam olarak layık olmadığım hissinden hiç kurtulamayarak da olsa öğrendim. Kelimeler hala yabancı bana, en azından ne düşündüğümü ya da hissettiğimi anlatmak istediğim zamanlar. Yine de bunu denemem gerek, daha fazla bekleyemem artık, bir yıl geçti bile. Göz kamaştırıcı beyazlıktaki kumdan, hışırdayan palmiyelerden, zaman zaman aşınmış rıhtım duvarının dibine kadar gelen köpek balıklarından bahsetmedim daha. Bunları daha sonraya bırakıyorum. Şimdi Nelio'dan bahsetmek istiyorum, o önemli insandan. Hiçbir yerden şehre gelmiş olan Nelio'dan. Şehirdeki meydanlardan birinde dikili unutulmuş bir heykelin içine yerleşmiş olan Nelio'dan. İşte hikayemi tam buradan başlatabilirim. Her şey rüzgarla başlar, gizemli, ayartıcı rüzgarla. Durmak nedir bilmez Hint okyanusundan şehre dalan rüzgarla.
Ben Jose Antonio Maria Vaz, tropikal göğün yıldızları altında bir damın üzerindeki yalnız adam. Anlatacak bir hikayem var. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 15.